Ateş Yakmak, Jack London.
Ayrım 20.
Sular yükselince denizciler tekneyi Tonos çapasına bağlı olarak derin sulara çektiler. Sonra da aramıza katıldılar. Elleri kolları armağanlarla doluydu. Tavırları dostçaydı. Böylece ben de onlara yer açıp buyur ettim. Öteki konuklara olduğu gibi bütün cömertliğimle onlara da armağanlar sundum. Çünkü o gün benim düğün günümdü ve ben Akuta'nın baş adamıydım. Deniz aslanını andıran adam da orada bulunuyordu. Öylesine boylu boslu, öylesine güçlü kuvvetliydi ki her adım atışında yer zangır zangır sarsılıyor sanırdı insan. Kollarını kavuşturmuş, uzun uzadıya ve dimdik bakışlarla Unga'yı sözüyordu. Güneş batıp da yıldızlar belirinceye dek yanımızda kaldı. Sonra gemisine gitti. Ben de Unga'yı elinden tuttum ve evime götürdüm. Bu sırada şarkılar söyleniyor ve şen şakrak kahkahalar atılıyordu. Kadınlar her düğün gününde olduğu gibi açık saçık şeyler söyleyerek şakalaşıyordu. Ama biz aldırmıyorduk onlara. İşte böyle. Sonunda halk bizi baş başa bırakıp kendi evlerine gitti. Henüz son gürültüler dinmemişti ki bir de baktım deniz kurtlarının başı kapının eşiğinde beliriverdi. Gelirken bir takım siyah şişeler de getirmişti yanında. İşte bu şişelerden içtik ve keyiflendik. Anlıyorsunuz ya, ben o zamanlar toy bir delikanlıydım ve bütün günlerimi dünyanın bu ucunda geçirmiştim. İçtikçe kanım alev alev yandı. Yüreğim kayalarda çağıldayan dalgaların köpükleri gibi hafifledi. Unga köşedeki kürklerin arasında sus pus oturuyor ve bize bakıyordu. Gözleri korkudan kocaman kocaman açılmıştı. Deniz aslanını andıran adam ise gözlerini dikmiş, dosdoğru ona bakıyordu. Sonra kucak dolusu armağanlar taşıyan adamları içeri girdi. Bir yığın değerli öteberi serdiler önüme. Akutan'da eşi benzeri yoktu bunların. İrili ufaklı tüfekler, barut, fişek ve mermiler, pırıl pırıl baltalar, çelik bıçaklar, benzerlerini ömrümde görmediğim daha bir yığın ıvır zıvır. Adam bütün bunların benim olduğunu işaretlerle anlattı. O zaman böylesine yüce gönüllü olduğuna göre büyük bir adam olmalı dedim. Ama işaretlerle Unga'nın da kendisiyle birlikte gemiye gelmesi gerektiğini söyledi. Anlıyor musunuz? Unga onunla birlikte gemiye gidecekti. Birdenbire kan beynime sıçradı. Atalarımın kanı tutuşuverdi. Zıpkınımı kapıp adama saplamaya kalktım. Gel gelelim şişelerdeki ispirto kollarımda can bırakmamıştı. Adam beni boynumdan tutup kafamı evin duvarına çarptı. Öylesine güçsüzdüm ki yeni doğmuş bir bebektim sanki. Dizlerimin bağı çözüldü. Bacaklarım bedenimi tutmaz oldu. Unga çığlığı bastı. Adam onu sürüye sürüye kapıya doğru götürürken Unga evin ötesine berisine tutunmaya çalışıyor ama neyi tutsa elinde kalıyordu. Sonra adam onu kocaman kollarıyla kucakladı. Unga onun sarı saçlarına yapışıp yolarken adam tıpkı babaş bir ayı balığının kızışmış zamanlarda çıkardığı seslerle kıkırdayıp gülüyordu. Emekleye emekleye kumsala indim. Halkımı yardıma çağırdım. Ama hepsinin gözü korkmuştu. İçlerinde yalnız yaş noş erkek adamdı. Onun başına küreklerle vurdular. Kumların üstüne yüzüstü kapaklanıp kımıltısız kalana dek vurdular. Sonra şarkılar söyleyerek yelken açtılar. Gemi rüzgarın önünde uzaklaşıp gitti. Halk bunun bir bakıma iyi olduğunu söylüyordu. Çünkü Akutan'daki kan davası son bulmuş oluyordu artık. Ama benim ağzımı bıçak açmıyordu. Tolunay çıkana dek bekledim. Tolunay çıkar çıkmaz da kayığıma balık ve yağ yükledim ve doğuya doğru denize açıldım. Nice adalar ve nice insanlar gördüm. Ben dünyanın bir ucunda yaşayan ben, o zaman anladım ki dünyanın ucu bucağı yoktu. Meramımı işaretlerle anlatıyordum. Konuştuklarımın hiçbiri ne yelkenliyi ne de aslan yeleli adamı görmemişti. Hep daha uzakları doğu yönünü gösteriyorlardı. Hep kuytu köşe yerlerde yatıp kalktım. Alışık olmadığım yiyecekler yedim ve yabancı yüzler gördüm. Çoğu beni deli sandı ve gülüp geçti. Ama kimi zaman yaşlı adamlar yüzümü aydınlatıp beni kutsadılar. Ne zaman yabancı gemi, Unga ve deniz adamlarına ilişkin sorular sorsam, genç kadınların gözlerine bir hüzün havası yerleşiyordu. İşte böyle azgın denizler aşıp fırtınalar atlatarak Unalaska'ya vardım. Burada iki yelkenli vardı ama hiçbiri benim aradığım değildi. Bunun üzerine daha doğuya uzandım. Dünya gittikçe büyüyor, habire genişliyordu. Unimak adasında yelkenli konusunda bir şey bilen çıkmadı. Kodiak da öyle, Atognak'ta da öyle. İşte böyle gide gide günün birinde yolum kayalık bir yöreye düştü. Burada adamlar dağın içinde büyük delikler açıyordu. Bir de yelkenli vardı ya, bu benim aradığım yelkenli değildi. Adamlar çıkardıkları kaya parçalarını bu yelkenliye yüklüyorlardı. Bu işin çocukça bir şey olduğunu düşündüm. Çünkü bütün dünya kayadan yapılmıştı. Ama adamlar bana yiyecek ve iş verdiler. Yelkenlinin yükü adam akıllı ağırlaşıp karinası suya iyice gömülünce kaptan bana para verdi ve çekip gitmemi söyledi. Ama ben ne yana gideyim diye sordum. O da bana güney yönünü gösterdi. El kol işaretleriyle ona kendisiyle birlikte gelmek istediğimi anlattım. O zaman önce kahkahayı bastı ama sonra yeterince tayfası olmadığından gemi işlerine yardım etmem için beni yanına almak zorunda kaldı. Böylece onlar gibi konuşmasını, halat bağlamasını, ansızın bastıran fırtınalarda yelkenlere camadan vurmasını ve dümen dolabını kullanmasını öğrendim. Kaldı ki bu işlerin pek de yabancısı sayılmazdım. Neden derseniz, atalarımın kanında vardı denizcilik. Aradığım adamın soydaşları arasına bir girdim mi, artık onu kolaylıkla bulabilirim diyordum. Günün birinde kara göründü. Kanaldan limana girdiğimiz zaman ellerimdeki parmak sayısı kadar yelkenli gördüm. Hepsini tek tek inceledim. Ama rıhtım neredeyse bir mil boyunca küçük balıklar gibi dizilmiş gemilerle tıklım tıklım doluydu. Bu gemiler arasında dolaşıp aslan yeleli adamı sorup soruşturduğumda herkes bana gülüp geçiyor, her biri kendi dilinde karşılıklar veriyordu. O zaman anladım ki bu adamların her biri başka başka diyarlardan yelken açarak gelmişti buraya. Önüme çıkan her adamın yüzüne bakmak için kente daldım. Ama kentteki insanlar tıpkı kıyıdan akın akın geçen morina sürüleri gibi çoktular. Ve ben onları sayamıyordum bile. Gürültüden kulaklarım sağırlaşmış, vızır vızır gidip gelenler arasında başım dönmüştü. Böylece yeniden yola koyuldum. Günlük güneşlik bereketli topraklardan geçtim. Bol hasat alınan ovalardan, ağızlarından yalan sözcükler dökülen ve karanlık yüreklerini altın hırsı bürümüş göbekli adamların karılar gibi yaşadıkları koca koca kentlerden geçtim. Ve bütün bunlar olup biterken Akutan'daki soydaşlarım ava çıkıyor, balık tutuyor ve dünyanın avuç içi kadar bir yer olduğu düşüncesiyle avunup mutlu oluyorlardı. Balık avından eve dönerken Unga'nın gözlerinde gördüğüm bakışlar bir an bile gözlerimin önünden gitmiyordu. Biliyordum, eninde sonunda ona kavuşacaktım. O akşamın alacakaranlığında ıssız sokaklarda yürüyor ya da kendisini yakalamam için sabah çiğleriyle nemlenmiş kırlarda beni ardından koşturuyor ve ancak Unga kadının gözlerindeki bakışların verebileceği umutlarla yüreğimi titretiyordu. Binlerce kentten gelip geçtim. Kimileri bana yakınlık gösterdi, karnımı doyurdu, kimileri güldü, kimileri ise açtı ağzını, yumdu gözünü. Ama ben dişimi sıktım. Yaban ellerde yoluma devam ettim. Yabancıların çirkinliklerini gördüm. Kimi zaman ben, yani reisoğlu reis olan ben, başka adamların buyruğunda çalıştım. Bu adamlar ki kendi soydaşlarının alın terlerini yağmalayan ve onların çektiği acılardan altın sızdıran küfürbaz adamlardı. Ama hala hiçbir ipucu yakalayamamıştım. Bunun üzerine ürediği yere geri dönen bir ayı balığı gibi yeniden denizlere açıldım. Ama bu kez başka bir limana, kuzeye uzanan başka bir ülkeye yol aldım. Ve burada sarışın deniz kurduna ilişkin yarım yamalak bilgiler çalındı kulağıma. Öğrendiğime göre adam bir ayı balığı avcısıydı ve o sıralarda okyanusa açılmıştı. O zaman tembel Sivaş, tayfalarla dolu bir ayı balığı avcı teknesine atladım. O mevsimde av alanı kuzeydeydi ve ben adamın belirsiz izi boyunca kuzeye doğru yollandım. Aylarca denizde didindik durduk. O yelkenli konusunda epey çene çaldık. Yelkenlinin karıştığı çılgınca işler üzerine çok şey işittim. Ne var ki bir kez olsun ufukta göremedik onu. Kuzeyde, ta Pribilof'lara dek uzandık. Sahile vuran bir sürü ayı balığı avladık. Daha bedenleri soğumaya kalmadan ılık ılık güverteye taşıdık onları. Sonunda frengi deliklerinden bile kan ve yağ akmaya, adamların ayakları kaymaya başladı. Derken koca koca silahlarla üstümüze ateş açan buharlı bir gemi takıldı peşimize. Ama biz yelkenleri fora ettik. Sular tezgahlarımızı yıkayıp tertemiz etmeye kalmadan sisler arasına dalmıştık bile. Korkudan yüreklerimiz ağzımıza gelmiş bir halde biz kaça duralım dediklerine göre o sırada sarışın deniz kurdu da Pribilofs'taki fabrikayı basmış, adamlarının bir bölümü şirketin işçilerini etkisiz hale getirirken öbürleri de tuz ambarlarından 10.000 yeşil tulum kaldırıp götürmüşler. Dediklerine göre diyorum ama ben inanıyorum doğru olduğuna. Çünkü kıyılar boyunca çıktığım seferlerde bütün kuzey denizleri bu adamın becerdiği işler ve yiğitliklerle çalkalanıyordu. Bu bölgede toprakları bulunan üç ulus gemileriyle her yerde fellik fellik onu arıyordu. Unga'nın ününü de işittim. Onu öven şarkılar yakmıştı kaptanlar. Adam nerede? Unga da oradaymış. Dediklerine göre onların geleneklerini öğrenmiş. Üstelik mutluymuş da. Ama ben bildiğimden şaşmıyordum. Biliyordum ki onun gönlü Akuta'nın sarı kumsalında yaşayan kendi halkındaydı. Böylece epeyce bir zaman geçti. Denize bir kanalla bağlanan bir limana geldim. Ve orada adamın Rusya denizlerindeki ılık güney ülkelerinin doğusunda, büyük okyanus taraflarında ayı balığı avına çıktığını öğrendim. Ben de artık bir denizci sayılırdım. Adamın soydaşlarıyla birlikte bir gemiye atladım. Onun arkasından ayı balığı avına çıktım. Bu yeni ülkenin karasularında bir iki gemi vardı. Ama biz ayı balığı sürüsünü gözden kaçırmadan ilkbahar boyunca hep kuzeye yöneldik. Dişi ayı balıkları gebeydi. Rus karasuları sınırını aşınca bizim adamlar mırın kırın etmeye başladılar. Korkmuşlardı. Neden derseniz sisten göz gözü görmüyordu. Kayıklardaki adamlar her gün yitip gidiyorlardı. Çalışmaya istekli değillerdi artık. Bu durumda gerisin geri dönmek zorunda kaldı kaptan. Ama sarı saçlı deniz kurdunun kolay kolay korkmayacağını biliyordum ben. Avının peşini bırakmazdı o. Hatta parmakla sayılacak kadar az adamın gidebildiği Rus adalarına bile ulaşırdı. Her neyse, karanlık bir geceydi. Gözcü başka sarada uyukluyordu. Bir sandal indirdim denize ve uzun ılık kara parçasına doğru tek başıma yol aldım. Güneydeki Yedo körfezine gittim. Burada gözünü daldan budaktan sakınmayan vahşi adamlarla buluşacaktım. Yoshivara kızları ufacık tefeciktiler. Çelik gibi de parlaktılar. Baktıkça bakacağı geliyordu adamın. Ama ben oralarda oyalanamazdım. Çünkü biliyordum ki ayı balıklarının kuzeydeki yuvalarına yakın olan dalgalı deniz yüzeyinde sallana sallana yol alıyordu Unga. Dünyanın ta öbür ucundan gelmiştir Yedo körfezindeki adamlar. Ne tanrıları vardır ne de evleri barkları. Japon bayrağı altında yedi denizde fink atarlar. Ben de onlarla birlikte Kopar Adası'nın zengin kayalarına gittim. Burada yığınla kürk ve tuz elde ettik. Geri dönmeye hazırlandığımız zamana dek o durgun denizde tek bir kul çıkmadı karşımıza. Sonra bir gün güçlü bir rüzgar sisleri üfürüp götürünce bir de baktık ki üstümüze gelen bir uskuna ve onu hemen ardında da bacasında duman saçan bir Rus savaş gemisi. Rüzgarı pupamızı alıp kaçmaya başladık. Öbür uskuna gitgide yaklaşıyordu bize. Bizim iki adımımıza karşılık o üç adım ileri atılıyordu. Pupasında da deniz aslanını andıran yelili adam duruyordu. Yelken bezi sarılı korkuluklara tutunmuş, kahkahalarla gülüyordu ve Unga da oradaydı. O anda tanımıştım onu. Ama ne zamanki toplar deniz üzerinden bombardımana başladı, adam onu hemen aşağı yolladı. Dedim ya, biz iki adım atıyorsak, onlar üç adım atıyordu. Her sıçrayışta yeşil renkli dümen dolabını görüyorduk. Ben sırtım Rus toplarına dönmüş, dümeni ha babam çekip çeviriyor, bir yandan da küfürü basıyordum. Herifin bizi geride yem olarak bırakmak, böylelikle de biz yakalanırken kendi paçasını kurtarıp sıvışmak istediğini biliyorduk çünkü. Sonunda direklerimiz devrildi. rüzgarın önünde yaralı bir martı gibi sürüklenmeye başladık. Fırsattan yararlanan sarı saçlı denizci ise ufku açıp gözden silindi. O ve Unga. Elimizden ne gelirdi ki? Ham deriler durumu açıklamaya yetiyordu. Bizi alıp bir Rus limanına götürdüler. Oradan da kuş uçmaz, kervan geçmez bir bölgeye. Burada bir tuzla da bizi kazmayla çalıştırdılar. Bir bölümümüz öldü ve kimimiz de ölmedi. Naz battaniyesini omuzlarından sıyırdı. Büklüm büklüm kaslarla bezeli vücudu açığa çıktı. Sırtında pençe pençe kamçı izleri göze çarpıyordu. Prens battaniyeyi örttü hemen. Hiç de iç açıcı bir görünüşü yoktu çünkü.
Ayrım sonu.